Ayrım 4. Sayfa 45. 2. Bu yılın 30 Haziran'ı öğleden önce Samsun Caddesi'nde bir kaleska. Önü açık, hafif bir araba. Sivas'a doğru yola çıkmıştı. Araba 12 asla tarafından eskort ediliyordu. İçinde İstanbul hükümetinin en etkili memurlarından olan Gani Bey oturuyordu. İçişleri Bakanı'nın temsilcisi olarak o Osmanlı kabinesindeki çoğu bakandan daha büyük bir güce sahipti. Üst güvertenin gölgesi Gani Bey'in sıcaktan bunalmasını önlemeye yetmiyordu. Atın ayakları o kadar çok toz kaldırıyordu ki neredeyse hava teneffüs edilemiyordu. Şişman adam bir yelpazeyle serinliyor ve tükürüyordu. Vahşilerin toprağı diye dişleri arasından asık suratta söylendi. Siyah, deriden koltuğunda iki büklüm oturuyordu. Bu haliyle dev bir kurbağayı andırıyordu. Parlak, sarkık yanakları, geniş bir ağzı, boynundaki iri kırışıklık var. Kollarını ve bacaklarını çok kısa gösteren koca bir göbeği vardı. Küçük, yuvarlak gözleri, domuz gibi horulduyan nefesi ve her şeyden önce de nefret dolu karakterinden dolayı onu İçişleri Bakanlığı'ndaki asları yaban domuzu diye adlandırıyorlardı. Çocukluğunda açlık çekmiş olan Gani Bey'e şişmanlığı güvenlik duygusu veriyordu. Konya yakınındaki köyünün öteki bütün aileleri gibi onun ailesi de her kış mevsiminde aylarca büyük bir kıtlık çekiyordu. O şimdiki koltuğunda çektiği açlığın ruhunda bıraktığı izleri silmek için oturuyor gibiydi. Ama buna rağmen hırsı asla dinmiyordu. Sıcağa verdiği tek ödün fesini sandalyenin üstüne koyması, kırmızı kravatını çıkarması ve gömlek yakasını açmasıydı. Ayrıca başkentin yüksek memuru olarak statüsüne uygun siyah bir takım elbise giyiyordu. Ceketinin önü açıktı. Aynı renk yeleğinin üzerinde cep saatinin altın zinciri görünüyordu. Elbisesi tozdan griye dönmüştü. Her şey griydi. Elleri, ayakkabıları, araba, atlar. Hatta manzara bile griydi. Kafasından inen ter şişman yanaklarından süzülüp bir sel gibi yakasına akıyordu. Terli burnundan kayan gözlüğünü cebine sokmuştu. Vahşilerin ülkesi diye mırıldandı yeniden ve aynı anda kafasını salladı. Sedef kakbalı tabakasından bir sigara çıkardı, ağızlığına taktı. Önündeki şehir, güneşin henüz her şeyi yeşile yakmadığı bir vadinin orta yerinde duruyordu. Sivas'taki molasından sonra onu ufukta steplerin beklediğini biliyordu. Daha yüzlerce kilometre bozuk yolu vardı. Akdeniz sahiline ve onu İstanbul'a geri götürecek trene kadar daha kaç hafta geçecekti. Ermeni göçünden doğan sorunları rapor etmesi için onu Anadolu'ya gönderen şefi Talat Paşa'ya içinden lanetler okuyordu. Gani Bey ter emen bir mendille kurulandı ve şişeden büyük bir yudum aldı. Su ılıktı, susuzluğunu gidermedi. Kafasını hafifçe öteye beriye salladı. Bakışlarını gerçekten de görmeden manzarada dolaştırdı. İstanbul'u, İstanbul Boğazı'nın rengarenk sularını seyreden evinin serin gölgeli bahçesini hayal etti. Başkentten Samsun Limanı'na kadar vapurla seyahat etmişti. Orada denize yakınlığı nedeniyle iklim yumuşaktı, dağlar ormanlarla kaplıydı. Ülke hala insanı kucaklıyordu. Ama sonra çıplak tepeler, çakıllar, yıkıntılar ve dikenli çalılar. Tek tek bodur ağaçlar, ıssız bir bölge sadece keçiler için uygun. Kalacak düzenli bir yer bulamadığı için yoksul çiftçi köylerine de uğramıştı. Sivas en azından tam bir şehirdi. Hamamda yıkanmanın zevkini hayal ediyordu. Araba büyük bir caminin çifte minaresini göğe yükseldiği şehrin güney girişini geçti. Hem Müslüman hem de Hristiyanlarca yapılmış olan çok sayıda güzel ve eski yapı göze çarpıyordu. Aralarında şehre şöhretini kazandıran Selçuklu döneminden kalma yapılar da vardı. Fakat Gani Bey'in bütün bunlara bakacak hali kalmamıştı. Bunun yerine hareketli caddeleri, insan kalabalıklarını izliyordu. Çünkü geldiği yolun manzarası dayanılmaz yalnızlık duygusu içine işlemişti. Araba Gani Bey'in kalacağı konağa giden tek yol olan Büyük Pazar Caddesi'ne saptı. Atlar adım adım ilerliyordu. Yayalar, yük arabaları, katırlar, tezgahlar yolu tüküyordu. Arı kovanı gibi pazar uğultusunu malını satabilmek için bağıran satıcıların sesleri alabildiğini artırıyordu. Gani Bey susam yağı kokusunda ağzında su dolaştırdı, açık havada pişen koyun eti yahnisinin soğan kokusunu aldı, midesi guruldamaya başladı. Açlığını yatıştırmak için bir sigara içti. Kalabalık her taraftan arabayı zorluyordu. İyi bir koku, insanı ısıran kötü kokuyu, haftalardır aynı elbiseyi giyen, hatta onunla yatıp kalkan insanlardan gelen kokuyu yumuşatıyordu. Bu açlığın ve yoksulluğun kokusuydu, çocukluğunun kokusu. Tiksintiden sarsıldı ve gül suyu ile kokulandırılmış mendilini burnuna tuttu. İstanbul'da geçirdiği 42 yıl onu tamamen değiştirmişti. Onun kökleri bu insanlardı ama bu yoksul insanların arasında kendini yabancı hissediyordu. Burada her şey ona ilkel ve kaba görünüyordu. Bir anısı geldi aklına. Annesi ve kardeşleriyle birlikte tarlalardan inek boku toplamaları. Kadınlar önlükleri taşırdı. Komşulardan önce harekete geçmek için acele ederlerdi. Pisliği evde samanla karıştırıp evin dış duvarına sıvarlardı. Burada kuruyacak, tezek olacaktı. Kışın kıt olan odunun ve pahalı kömürün yerini kullandıkları bu yakacaktı. Evin etrafını saran şişman yeşil sinekler. Her yağmurda tazelenen ağır koku. Gani Bey gözlerini yere indirdi ve özenle manikürlenmiş ayak tırnaklarına baktı. Çocukluğu onu korkuttu. Çocukluğunun bütün anılarını hafızasından silmeyi ne kadar isterdi. Şehirli bir beyefendinin ilgisini çektiğinde henüz 10 yaşındaydı. Bir tüccardı. Konya'ya kadar arkasından büyük bir sevinç içinde yürümüştü. Seçkin yemekler, tertemiz çarşaflarıyla temiz yataklar, kendine ait elbiseler. Genç Gani'nin zengin tüccara teveccühünü göstereceği bir düşüncesi yoktu. Konya'da bir dervişi manastırına verilmişti. Orada eğitim görüyordu. Daha sonra derviş onu dünyayı tanımasını sağlayacak olan İstanbul'a götürdü. Erkeklerle aşk, ilişkilerine eğilimli olan dervişten aldığı etkiyle Hristiyanlardan nefret ediyordu. Bir süre sonra ona veli nimetinin ilişkileri hatırına bir devlet memurluğu görevi verildi. Bilgisi ve hırsı, bilhassa başarı gösterdiği entrika oyunları onu mütevazi kökeninden uzaklaştırdı ve hiyerarşi basamaklarını hızla tırmanmasını sağladı. Açgözlü bir zalim olarak ne ahlak tanıyor ne de acıma duygusunu biliyordu. Hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olduktan sonra yapmayacağı hiçbir şey yoktu. İkinci Abdülhamit'in gizli polis subayı olarak Hristiyanları büyük bir şevkle katletti ve reform yanlısı Jön Türkleri tutukladı. Rüzgarın döndüğünü fark ettiğinde Jön Türklerle birlikte çalıştı. Onlara yararlı istihbarat bilgileri taşıdı. Bunları zoraki yaptığını farkındaydı. Bu sayede bir yönetim görevi kapmıştı. Bugün eğer başka ve yeni bir hükümet gelecekse değişikliğe kolayca intibak edeceğinden emindi. Nahoş çevre diye mırıldandı kendi kendine işitilmez şekilde. Ama bu bölge Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Hatta çekirdek bölgesiydi. Bu imparatorluk veya daha çok olması arzu edilen Büyük Türkiye, kendi kişiliğinden bağımsız Gani Bey'i ilgilendiren her şeydi. Önderi gibi o da bu tarihin onlara şimdi Anadolu'yu yabancı unsurlardan temizleme fırsatı verdiğine inanıyordu. Damarlarında Türk kanı taşımayan herkes gitmeli veya ölmeliydi. İlk sırada Ermeniler, sonra Yunanlılar, Yahudiler, Suriyeli Araplar. Türk olmaktan başka bir seçenekleri kalmayan Kürtlere kadar kim varsa imparatorluğun kurucuları eski nüfus bilişimini burada tutmakla basiretleri bağlanmıştı. Günün birinde bu insanlar özgürlüklerini isteyebilir ve hatta alabilirlerdi. Zaten Yunanistan ve Balkanlar çoktan kaybedilmişti. Eğer Anadolu'nun bir kısmının Ermeni, bir kısmının Kürt olması riskine girilirse, Mezopotamya ve Arabistan da kesinlikle elden çıkardı. Bunu engellemenin tek yolu, bu bölgede sadece Türklerin yaşamasına izin vermekti. Araba pazarı geride bıraktığında, etrafı yeni binalarla çevrelenmiş küçük bir meydana ulaştı. Gani Bey, kendini buraya getiren misyonu düşününce yorgunluğunu unuttu. Bir suitte kendisini bekleyen valinin konağına gitmek yerine direkt polis karakoluna gidecekti. Arabacıya uygun talimatları verdi, o da atları tırıs götürdü. Gani Bey kravatını tekrar bağladı, fesini giydi. Gri havanın etkisi ve güneş ışınlarından solmuş tahtadan bina dışarıdan çok gösterişli görünmüyordu. Yapıldığı yüzyılın başından beri boyanmamıştı. Birkaç camı kırık, yüksek pencere binanın uzun cephesini bölmekteydi. Polis karakolu ve belediye burada, diğer yerlerde olduğu gibi aynı çatı altında bulunuyordu. İlk iki kat küçük memurlar, sekreterler ve kuryeler tarafından tutulurken, şefler en üst katta oturuyordu. Nezarethane hücreleri bodrumdaydı. İki jandarma saçağın gölgesinde sohbet ediyorlardı. Sadece önemli şahsiyetlere ait olabilecek arabanın geldiğini görünce hazır ola geçtiler. "Hey sen!" diye bağırdı Gani Bey askerlerden birine. "İnmeme yardım et." Adam silahını bir arkadaşının eline tutuşturdu ve arabaya koştu. Basamağı aşağıya indirdi, menteşeler gıcırdıyordu. Gani Bey inmeye kalkınca araba yan yattı. Şişmanlığı hareket etmesini zorlaştırıyordu. Bir eliyle jandarmanın omzuna tutundu ve sağlam toprağı ayaklarının altında hissedince rahatlama sesi çıkardı. Elbisesinin üzerindeki sigara küllerini temizledi ve boş merdivene bir bakış fırlattı. Orada onu karşılamak için bir rütbelinin bulunmayışına kızdı. "Konuğu karşılama tarzınız bu mudur?" diye sordu asık suratta. Yontulmamış bir köylü tipi olan jandarma buna ne cevap vermesi gerektiğini bilmiyordu. Gözlerini korkuyla kırpıştırıyordu. Bu anda komiser Mustafa Rahmi kapıda göründü. Gömleğinin kıllı göğsünün üzerindeki düğmeleri açıktı ve yukarı kıvrılmış kolları güçlü pazularını açığa çıkarmıştı. Koyu kahverengi bir teni vardı. Kaşları da tıpkı bıyıkları ve sakalları gibi sık ve siyahtı. Üniforma ceketini giydi ve konuğuna doğru yürüdü. "Hoş geldiniz Gani Bey," dedi eğilerek. "Özür dilerim. Ben sizi ancak öğle yemeğinden sonra bekliyordum. Yolculuğunuz iyi geçti mi?" Berbattı diye cevap verdi kuru bir sesle. Büronuza gidelim dedi. Mustafa Rahmi bu yüksek hükümet memurunun tahammül edilmez bir huyu bulunduğunu bildiği için endişeliydi. Kötü uyumuştu. Gani Bey'in başrolü oynadığı kabuslardan belki 10 kere korkuyla uyanmıştı. Mustafa Rahmi konuğunun ününü ruhsal gelgitlerinin kendi kariyeri için bir son anlamına gelebileceğini, memnuniyetsizliğinin muhtemelen hapishaneye hatta daha kötüsüne götürebileceğini biliyordu. Komiser emri yerine getirmede büyük bir gayret gösterdi. Buna rağmen rüşvet, görevi kötüye kullanma, şantaj vesaire birkaç ufak tefek şey onu zora soktu. Kıskanç biri onu gammazlama fırsatı bulmuş olabilirdi. Esaslı bir temizlik için mi gelmişti Gani Bey? Komisere günler önce Gani Bey'den bir mektup getiren adam en azından bunu ileri sürmüştü. Toz ve sigara dumanı kokan binaya girdiler. Gani Bey, başkentli olmanın getirdiği küçümsemeyle hiçbir şeyi beğenmiyordu. Bu karanlık bakışlı ve kaytan bıyıklı taşralının şivesi gibi özensiz görüntüsü de onu ön yargılarında haklı çıkarıyordu. Gerçekte onu her şeyden önce komiserin kişiliği rahatsız ediyordu. Ufak vücut yapısından dolayı kısalık kompleksi olan Gani Bey bedensel olarak kendinden üstün adamlarla iş yapmaktan nefret ediyordu. Mustafa ondan bir kafa boyu uzundu. Buna rağmen o İttihat ve Terakki'nin sadık bir adamı, körü körüne sadık bir eylemcisiydi. Demek ki şimdiki zamanda çok ihtiyaç duyduğu bir insan figürünü oluşturuyordu. Gani Bey'i sakinleştiren ve neredeyse dostça bir sesle hitap edilmeyi hak ediyordu. Sizi tanıdığıma çok sevindim Komiser Mustafa. Bu sözler üzerine komiserin kalbinden bir ağırlık kalkmıştı. Gülümseyerek cevap verdi. Sizi burada kabul edebilmek benim için büyük bir şeref. Size soğuk şeyler getireyim. Önce iş, sonra keyif. Attığı her adım Gani Bey için eziyetti. Fakir fukaraya destek için bu uzak yerlere kadar kürek çekiyordu. İki merdiven basamağını arkasında bıraktığında yüzü erguvani bir renk almıştı. Nefesi körük gibiydi. Yeniden nefes alır hale gelmeden önce onunla konuşmayacak kadar nazikti Mustafa Rahmi. Direkt tahta duvara resmedilmiş, yerine yakışmayan sultanın portresi komiserin bürosunu süslemekteydi. Öteki duvarlara Kur'an'dan bir surenin parçalarını güzel bir yazı karakteriyle yazarken ressam belli ki mutluydu. Kırık bir pencere camından içeri uçan kavak polenleri döşemede havlu kümeler oluşturmuşlardı. Odanın mefruşatı bir yazı masası, çam yeşili bir deri koltuk ve bir tahta sandalyeden oluşuyordu. Kapının solunda uzun alçak bir sedir, üzerinde ucu saçaklı bir bambu çubuğu vardı. Gani Bey çubuğu 2 kez sedire vurdu. Bu çubuk bütün acılar gibi hoş sonuç vermeyen işler içindi. İnsanın derisini dağlar, dayanılmaz bir işkence olurdu. Gani Bey önce elinde denedi. Ayak tabanı üzerinde falakayı tercih ederdi. En etkili işkence buydu. Çünkü tutuklu, ayakları üzerine asla yürüyemeyecek hale geldiği durumda bile dayanabiliyordu. Çubuğu elinden bıraktı, yüzüne yansıdığına inandığı heyecanı gizlemek için sırtını döndü. Yazı masasına gitti. Buzlu camın üzerine kağıt yığınları doldurmuştu. Üzerinde kehribardan yapılma bir dua plaketi ve sadece mürekkep lekelerini bulanmış kurutma aletinin sığacağı kadar yer vardı. Gani Bey onu kızdıracak kadar bir dindarlık işareti görüyordu bunun içinde. Ona göre inşallah Müslüman kaderciliğiydi. Allah bilir ki bu imparatorluğun çöküşünün nedenlerinden biri ve Ermeni, Yahudi, Yunanların ticaret ve sanayi alanlarını doldurmasının nedeniydi. Belki de bu dualar komiserin doğu tarzı inançlılığının göstergelerinden başka bir şey değildi. Komiser gittikçe artan bir güvensizlik aleti içinde önde ayakta kalırken Gani Bey davetsiz çalışma masasına oturdu. Ceketinin iç cebinden gözlüğünü çıkardı, temizledi ve gözüne taktı. Tek kelime bile söyleyemeden kapı açıldı. Bir jandarma kalayla bakır bir tepside 2 bardak getirdi. Gani Bey vişne suyunu bir yudumda içip bitirdi. Sakinleşmesi umuduyla Mustafa Rahmi aceleyle atıldı. Emirleriniz yerine getirildi. Gani Bey anlamamış görünüyordu. Vali Mümtaz Bey'in hakkında diye ekledi komiser sesini alçaltarak. Ne zaman? Bu sabah makamında gizlice, sessiz ve sakin. Failler ne oldu? Konuşma ihtimalleri yok mu? İnsanlarımız, bizzat ben yerine getirdim görevi dedi komiser gururla ve ellerini uzattı. Mümtaz Bey şüphelenmezdi. Ardından Gani Bey'in karşısında sadakatini ispatlamış olmanın şerefini göstermek istermiş gibi vişne bardağını kaldırdı. Diğeri sadece kafasını salladı ve vurgusuz bir sesle mırıldandı. Bu kadar yeter. Komiser bundan memnun kalmamıştı. Bir kere daha denedi. Önünüzde duran dua plaketi ona aittir. Eğer bu cinayette birini suçlarsak belge olarak kullanılabilir. Gani Bey bacak bacak üstüne attı, elini uzattı ve istedi. Mektubumu geri verin. Komiser Gani Bey'in bir elçisi tarafından ona bir gün önce getirdiği çantadan mektubu çıkardı. Bu valinin katledilmesi emriydi. Gani Bey belgenin aslı olduğunu anladı, katladı ve ceketinin cebine soktu. Mustafa Rahmi'nin üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. Mümtaz Bey'i katletme emri aldığına dair ortada bir kanıt yoktu artık. Cinayet ona itidalini kaybettirmedi. Bu onun ilk vukuatı değildi. Hakkını kendi yumruğuyla almada herkesin çok hızlı olduğu ve kan davasının katı bir gelenek olarak sürdüğü bu ülkede insan hayatının bir değeri yoktu. Gerçi diğer cinayetlerinin ne bir emredeni ne de bir bileni vardı. Gani Bey'i müttefiklerinden sarmak şöyle dursun, onun tarafından asla korunmayacağını sezdi. Gani Bey eğer onu başından savmak isteyecekse bunda tereddüt etmezdi. Gani Bey sahibinden bir ödül dilenen bir bekçi köpeği gibi gördüğü komiserin haleti ruhiyesini kötüye yorumladı. Gülümsedi ve etkilenmiş gibi davrandı. Mükemmel bir çalışma. Keşke sizin gibi daha çok adamım olsa. Mustafa Rahmi'nin sevinçten yüzü ışıldadı. Gani Bey soğukça ekledi. Buralı Ermeniler olayı nasıl karşılayacak? Tehcir emri onlara bildirildi. Eskortları bekliyoruz. Fakat ordu özellikle işbirliğine yanaşmıyor. Yüksek rütbeli subayları kastediyorum. Bu çok sık gündeme geliyor, dedi Gani Bey. Kendine bir sigara yaktı, ev sahibine ikram etmedi. Endişelenmeyin, bu değişecek. Burada her şeyi disipline sokmak için hükümetten aldığım geniş yetkilerim var. Birinci öncelik Ermenilerin sürgünüdür. Bu politikayı arzu ve heyecanla desteklemeyen memurlar görevlerinden alındı. Valiler de. Bu kıkırıklar da tam bir felaket diye onayladı komiser. Birkaç rahibi yok etme fırsatını burada ele geçireceğini sezdi. Bana güvenebilirsiniz. Müslüman halkın tepkisi nasıl? Şaşkın. Sık sık da reddediyorlar. Bazılarının Hristiyanlar arasında müşterileri ve dostları var. Gani Bey sigarasından birkaç derin nefes çekti. Saklanmak ve kaçmakta Ermenilere yardım edenlerin şiddetle cezalandırılacağı hatırlatılmalı. Vali cinayeti ve iyi sahnelenmiş birkaç gösteri onların fikrini değiştirecektir. Müslümanlığa geçmiş Ermeniler için ne düşünüyorsunuz diye sordu Mustafa Rahmi. Bu konuda bir şey bilmek istemiyorum diye bağırdı Gani Bey. Sigara izmaritini yere attı, bir yenisini yaktı. Tamamen aramızda komiser diye biraz daha sakin devam etti. Dinin bütün bunlarla bir ilişkisi yok. Müslüman Ermeniler, onlar da Ermeni nihayet. Siz bunun yerine bana Anadolu'ya yerleşmek için Hristiyan Türkleri getirseniz buna hiçbir itirazım olmaz. Bir imparatorluk din üzerine kurulamaz. Bir ırk üzerine elbette. Mustafa Rahmi yakında hizmet veriyordu. Sigara dumanından rahatsız oldu ve pencerelerden birini açtı. Avludaki küçük fıskiyenin şırıltısı şimdi odaya gidiyordu. Gani Bey yol yorgunluğunu yeniden hissetti ve arabasıyla önünden geçtiği hamamı düşündü. Şimdi buharlı banyoda kirden tozdan temizlenmek, kremli bir sabun ve ot kokan bir su içinde bir tellak tarafından yıkamak nasıl da mutluluk olurdu. Tellak ona sanatın incelikleriyle masaj yaparken üzerine gelecek sağlık ve afiyeti hayal etti. Konuşmayı sona erdirme kararı verdi. Çalışma arkadaşlarım size bildirildi mi komiser? Evet. Öğleden sonra onları görmek istediğimi bildirin dedi ve konuştuğu adamın gözüne bakmadan ayağa kalktı. Siz benimle yiyeceksiniz. Yapacaklarımızı konuşacağız. Mustafa Rahmi değer verilmenin bir işaretini aldı. Kendini okşanmış hissetti. Vaziyet aldı ve elini kalbinin üzerine koydu. Beni fazlasıyla onurlandırıyorsunuz. Komiser artık cesaretlenmişti. Masanın bir köşesinde evrak dosyalarından birinin içinde bir şeyler aradı, birkaç buruşmuş kağıdı çıkardı ve arabasının hala onu bekleyip beklemediğine bakan Gani Bey'i pencereye kadar izledi, sayfaları düzeltip şefine verdi. Bu şehrin rütbe ve makam sahibi Ermenilerinin listesidir. 200'den fazladırlar. Bir göz atmak ister miydiniz? İslam dışı bir kas hareketiyle ağzını bir kenara yukarı kayan Gani Bey, beceriksiz bir el yazısıyla yazılı kağıtları gözden geçirdi. Bu isimler ona asla bir şey söylemiyordu. Biri eksik diye konuştu ve dolma kaleminin kapağını çekti. Tozlu pencere pervazından korunarak Arap harfleriyle listeye bir isim daha yazdı. Armen Surmelian, Balyanların demir kafesli bahçe kapısını kapalı buldu. Bu alışılmış bir durum değildi ama o bunu bir tedbir olarak anlayıp iyiye yordu. Sürgün. Bir kaçış diye mırıldandı ve sigara izmaritini fırlattı. Kısa boylu ve iri yapılıydı. Neredeyse boynu yoktu. O kadar ki kafası sanki direkt geniş omuzlarının üzerine oturmuştu. Karakteri ise karısı Araksi'nin anlatımına göre yaşlı kervan katırına benziyordu. Kapı çanının zincirini çekti. Sivas'ı terk etmek, içinde 7 yıl önce günlerini barış içinde geçirmek için yerleştiği şehri. Onlar nereye gönderilmişti? Onlara ne olmuştu? Küçük ev ve Ermeni semtinin kenarındaki bir parça arazi onun tek servetiydi. Onları Urfa ve Halep civarındaki köylere yerleştirilecekleri vaat edilmişti. Mobilyalarını oraya devlet taşıyacaktı. Onları sakinleştirmeye denediler ama Armen 72 yaşın getirdiği hayat tecrübesiyle vaatlerin tek birine dahi inanmıyordu. Geçmişte olup biten her şey Sultan'ın imparatorluğunun Ermenilere ve diğer azınlıklara verdiği sözü tutmamasıydı. Yeni badana yapılmış heybetli evden bir hizmetçi kadın çıktı ve bahçe kapısına yöneldi. Yuvarlak yüzünü altın küpeler çevriliyordu. Armen kadının çenesini çimdikledi, kırstaktan gelen hafif ve derinden bir sesle Türkçe konuştu. Hala çok güzel görünüyorsun Cemile, hala neden evlenmediğini asla anlamıyorum. Kadın kızardı ve gözlerini indirdi. Adamın huzurunda kendini suçlu hissediyordu. İleri yaşına rağmen kendini Kaptan Armen'e itilmiş gibi görüyordu. Bakışı gömleğinin yakaları üstüne taşıyan beyaz saçlarına tıkıldı, daha da kızardı. Balyanların bahçesinde çiçek saplarını koparırken, sebze bahçesini kazarken ve hayvanlara bakarken onu gizlice gözetlerdi. Kaptanın güçlü parmaklı develleri bir meyve ağacına aşı kalemini bağlarken veya ayı güllerini keserken işine şaşırtıcı bir zerafet ve ustalık katıyordu. Öyle nazikti ki bunu çocuklara ve hayvanlara da gösteriyordu. Ama kolları bir ayının pençeleri gibiydi. İnsanı kesinlikle tam sarardı. Armen genç kadının şaşkınlığını fark edince kaşlarını çattı ve kırptığı gözlerini şakacı bir şekilde parıldattı. Eğer Müslüman olsaydım seni ikinci karım olarak alırdım. Kaptan Armen diye korkuyla protesto etti kadın. Benimle sürekli alay ediyorsunuz. Bu doğru değil, ciddi söylüyorum. Bu konuyu karım Araksi ile de konuşacağım. Yaşlı adamın şakalarına alışıktı ama sözlerine bir parça ciddi olup olmadığını asla bilmiyordu. Utanarak güldü ve arkasını döndü. Armen onu aksak yürüyüşüyle ateş çiçeği ve Yahudi baklalarının yastı çakıl taşlarla örülmüş yolun kenarlarını süslediği bahçeye doğru takip etti. Burada olduğunuzu Adnif Hanım'a haber vereyim mi? Gerekmez, acelem var. Bana Thomas'ı gönder. Yalnız kalınca üzücü düşüncelere geri döndü. Kestane gölgesinde bekliyordu. Acıyan sol bacağını ovuşturdu. Yıllar önceki acının yeniden geri gelmesini tuhaf buldu. Araksi'nin ve kendi hayatını zor kurtardığı 1894 yılı katliamından da eski bir yaralanma. Trabzon'da yaşayan çocukları ve torunları bu kadar şanslı değillerdi. Ter yanaklarından aktı. Vaftizoğlu Thomas'ı sevindirmek için altın düğmeli denizci ceketini giymiş, tereğinde örgü çapasıyla siyah şapkasını takmıştı. Küçük tonajlı bir kayığın sahibi olarak. Armen hayatı boyunca Karadeniz'de balık tutmuştu. Biraz da kaçakçılık yapmıştı. Ülkenin iç kısımlarına çekilmişti ve halk onu burada hoşuna gitmese de kaptan diye çağırıyordu. Çimentoya yapıştırılmış siyah ve beyaz taşların resmettiği oyulmuş arabesk figürü öylece baktı. Yol kenarına gitti ve birkaç kuru çiçek kupardı. Albay Vartan onu bahçeye ve hayvanlara bakmak için tutmuştu. Tavuk yetiştiriciliğinden geliriyle birlikte buradan aldığı ücret birikimlerine dokunmadan namusluca yaşamasına yetiyordu. Mütevazi kökenine rağmen onu oğlunun vaftiz babası olarak seçtiği için Vartan Balyan'a derin bir saygı besliyordu. Gerçi Balyan'ın akrabaları dışarıda yaşıyorlardı ama Thomas'ı vaftiz çocuğu olarak alsalardı Sivas'ın tüm ileri gelenleri çok memnun olurlardı. Albay Vartan'ın vaftiz babası rolünü kendisine verirken hangi sahiple hareket ettiğini bilmediğini konuyu ciddiye aldı. Bu kadar aydın bir adam de o. Armen neredeyse okuma yazma bile bilmiyordu. Günaydın Kaptan Armen. Kafasını kaldırdı. Moro merdivende duruyor ve elinde kahverengi kağıda sarılmış bir paket tutuyordu. İçeri gelmiyor musunuz? Günaydın Moro. Hayır. Eğer Thomas hazırsa hemen gideceğim. Fuarın önünde belediyenin bir özel oturumu var. Hemen geliyor. Kadın basamakları indi ve ona doğru geldi. Şimdi olduğu gibi Avrupa'yı tarzda giyindiği zaman bu kadına bakmak ona büyük bir zevk veriyordu. Gri elbisesinin bele yapışık kesimi onun kadınsı hatlarını ortaya çıkarıyordu. Sanki dans ediyormuş gibiydi. Böyle bir güzellikle yürüyordu. Birkaç örgüsü çözülmüş saç topuzu ince boynunu açıkta bırakıyor, başına soylu bir görüntü veriyordu. Armen bütün hayatı boyunca bu kadar güzel bir kadın görmemişti. Bakışı samimi, açık ve hemen hemen saf iken bir küskünlük esintisi onu sarıyordu. Bu karışım Maro'ya asla içsel bir sarsıntı geçirmeksizin bakamayan yaşlı adamı büyüledi. Önüne gelip durduğunda içinde sarı kıvılcımlar parlayan kahverengi gözlerine hayran kaldı. Maro onu yanaklarından öptü ve karısının nasıl olduğunu sordu. Saklamak istemiyorum. Söyle Armen, bizim papazla sürgün hakkında mı konuşmak istiyorsun? Başka ne konuda olabilir diye içini çekti. Albay Vartan herhangi bir şey öğrendi mi? Şu an hayır. Hepimiz belirsizlikte sallanıyoruz. Bu en kötüsü. Önümüzde ne olduğunu tam bilemeden beklemek. Thomas'ı birlikte kiliseye götürmek iyi fikir mi? Diye sordu kadın sinirli bir sesle. Sankt Minas buradan sadece birkaç sokak ötede. Ermeni bölgesinin ortasında ve şehirde her şey sakin. Bu sabah pazardaydım. Müslüman tüccarlar da bizler gibi şaşırmış. Bunun fırtınadan önceki sessizlik olduğu fikrini kendine sakladı. Herkes gibi o da felaketin geldiğini görüyor, hurafe korkusundan konuşmuyordu. Devam etti. Endişelenmeyin, ben Thomas'a dikkat ederim. Bunu söylerken kemerinin hizasından ceketine vurdu. Maro onun silahlı olduğunu anladı fakat bu onun korkusunu daha da artırdı. Armen onu sakinleştirdi. Bu özel bir şey değil. Ben onu sürekli yanımda taşırım. Bir çeşit tılsım. Maro başını eğdi. Bu bölgede bir adam daima kendini savunmak zorundaydı. Armen bir şey daha söylemek istiyordu ama arkasında köpeğiyle Thomas evden çıktığında sustu. Maro kaptanın kulağını eğildi ve aceleyle fısıldadı. Bugün Araxi ile akşam yemeğine gelmeyi unutmayın. Bunu nasıl unutabilirim? Ona bir hediyem var. Armen amca, Armen amca. Sassun sevinçle havladı, genç sahibinin etrafında hopladı. Genç adam ona kollarını açan vaftiz babasına koştu. Günden güne ağırlaşıyorsun, benim küçük yaramazım dedi Armen, onu öptü. Gelişmen apaçık görünüyor. Thomas gururlandı, çünkü onun için bir dede olan Armen'in düşüncesine çok önem veriyordu. Öz dedesini hiç tanımamıştı. İspanyol köpeği onların çevresinde yüksek sesle havlayarak zıplıyordu. Armen genci bıraktı, kulağının arkasını kaşımak ve sırtını vurmak için ona eğildi. Sen de güzelsin. Yemici elbisemi gördünüz mü diye sordu Thomas, kendi ekseninde yavaşça dönerken. Onu annem dikti. Armen kısa pantolonun ve gemici yakalı mavi beyaz ceketin kumaşını tanıdık hissetti. Ona bakarken Maru'nun karanlık bakışını yakaladı. Thomas'ın temiz sevinci yetişkinlerdeki endişeyi daha da belirgin hale getiriyordu. Armen şapkasını çıkardı ve Thomas'ın başına koydu. Sonra da gümüş grisli saçını parmak uçlarıyla taradı. Bunu alabilir miyim diye coşkuyla sordu Thomas. Şapkayı düzeltti. Onu sana kiliseye kadar ödünç veriyorum. Ve dönüşte de. Vaftiz baba başını salladı. Bak anne, ben şimdi bir kaptanım. Maro, Thomas'ı öptü ve ona elindeki paketi verdi. Büyük anne taze et, zeytin ve tatlı hazırladı. Bunu ihtiyaç sahiplerine verirsin. Her ikisini de bahçe kapısına kadar geçirdi. Oğlunu yalnız bırakmak zorunda olduğu düşüncesi onu hala rahatsız ediyordu. Kendi kendine gereksiz yere endişe ettiğini, ona bu küçük geziyi yasaklayarak Thomas'ı korkutmak istemediğini mırıldandı. Buna rağmen Armen'e son bir öğütte bulunmak zorunda kaldı. Dikkatli olun ve sen Thomas, vaftiz babanın sana söylediklerini dikkatle dinle. Maro, arkasından koşmak isteyen köpeği geri tuttu, el ele uzaklaşan yaşlı adamla çocuğunun arkasından baktı.